Ayrım 4. Sayfa 24. Peki, insan tek bir büyük aşk mı yaşar? İnsanın büyük bir aşktan sonra başka bir aşk yaşaması mümkün müdür? Hayatının aşkını yaşayan biri, daha sonra bir başkasına rastlayıp ona da büyük bir aşkla bağlanamaz mı? Öğrencilerinin hayatta yalnızca bir tek büyük aşk mı yaşandığına dair sorusuna Morrison şöyle yanıt verir. Olasılıkla 7 tane büyük aşk var ama bunun için durmadan yolculuk yapmayı göze almalısınız. Ardından ekler. Eminim aptallar aptalca, sıradan insanlar sıradan aşklar yaşıyorlar. Ama aşkın gücü bunu değiştirebilmesinde yatıyor. Aşk sayesinde akıllanabilir, sıradanlıktan kurtulabilirsin. Yaşadığın bir aşk yıkıcıysa bunu değiştirebilir ve bir başkasını başka türlü sevebilirsin. Bir başkasının ruhuna dokunmaktan daha erotik bir şey yoktur. Kadın-erkek ilişkisini bir kadın-erkek ilişkisi olarak bırakmak belki de en doğrusudur. Ama bir psikoterapist ve kendimi de anlamaya çalışan bir insan olarak insan ilişkilerini anlamaktan vazgeçemeyeceğimi biliyorum. Pratikte hangi ruhsal bozuklukla ilgili başvuruyor olurlarsa olsunlar, danışanların büyük çoğunluğunun ilişkilerinde de sorun yaşadıklarını görüyoruz. İyi ve huzurlu bir birliktelik ise ortaya çıkan ruhsal sorunlarla başa çıkma konusunda önemli bir silah. Bir insanın birey olarak kendini geliştirebildiği, olgunlaştığı en önemli alan yaşadığı birlikteliklerdir. Bireyin çevresiyle olan ilişkisini anlamaya çalışmadan yalnızca bireyin ruhsal dünyasıyla ilgilenen psikoterapi okulları bile aslında bireyin ilişkilerine, bireyin içselleştirdiği nesne ilişkilerine odaklanırlar. Bu anlamda bir insan ancak öteki aracılığıyla birey olabilir. Birey, kendi sınırını belirlemeden birey olamaz. Ama öteki yoksa çekilecek sınır da yoktur. Bu sınırın isteyerek ortadan kaldırıldığı, daha sonra tekrar nerede çekildiğinin bütün ilişkinin gidişatını belirlediği aşk ilişkisi ise, insanı anlamaya çalıştığımız en gerilimli alandır. Arthur Schopenhauer anlattığı şu öykü, belki de bahsedilen sınırın nerede çekilmesi gerektiğini, aşkın gerilimini en iyi anlatan hikayedir. Çok soğuk bir havada karlar içindeki iki kirpi donmamak için birbirlerine sokulurlar. Isınmaya başladıkları an dikenlerin canlarını ne kadar çok yaktığını fark ederler. Birbirlerinden uzaklaşırlar ve canlarının acısı sona erer. Ama çok kısa bir süre sonra yine üşümeye başlar ve birbirlerine sokulurlar. Isınınca canlarının acısını fark edip tekrar uzaklaşırlar birbirlerinden. Bu böyle sürüp gider ta ki üşümelerinin ve canlarının yanmasının en az ve katlanılır olduğu mesafeyi bulana kadar. Milattan önce 6. yüzyılda yaşamış olan Yunanlı filozof Heraklit, gelişimin ancak karşılıklı iki gücün etkileşimi içinde mümkün olabileceğini söylemiştir. Böylece yaklaşık 2000 yıl sonra diyalektik gelişim öğretisini geliştirecek olan Hegel'e, parantez içinde 1770-1831, bu öğretinin kapısını aralamış olur. Hegel'in öncülerinden olan Alman düşünür Fichte, parantez içinde 1762-1814, dünyanın ve özelde insanın ancak kendi karşıtında gelişebileceğini belirtmiştir. Hegel, mutlak ruhun gelişiminin diyalektiğini tez, antitez, sentez prensibinde formüle etmişti. Ludwig Feuerbach ise parantez içinde 1804-1872 bu prensibi ben, siz, biz olarak insana taşımış ve insanın kendi bilincine ancak başka bir insanda varabileceğini söylemiştir. Ben bir özne olarak yalnızca senle, yani bir nesneyle olan ilişki içinde o nesnenin gösterdiği direnç sonucu yaşantıladığı şey aracılığıyla düşünür ve hisseder. Feuerbach, bir çiftin birliğini birbiri içinde erime olarak değil, farklılığın gerçekleşmesi olarak görür. Senden farklı olması istenir çünkü benle, özdeş olanla bir karışıklık, karşılaşma yaşama mümkün değildir. Bu ancak ötekiyle olur. Biz ancak ve ancak ben ve senin ayrılığı gerçeği üzerine dayanabilir. Bu düşünceleri daha sonra Martin Buber, parantez içinde 1878-1965, şöyle ifade etmiştir. Ben, sende meydana gelir. İnsani bir karşılaşmanın somut karşılıklılığı içinde. Ben ve sen birlikte hareket halindedir. Asıl gerçeklik ben ve sen arasında yatar. Bu karşılaşmanın sonucudur ben ve sen. Odak noktası kendini daha iyi algılayabilmek ve gerçekleştirebilmek için seni kullanan bende değildir. Ama odak noktası benin şefkatle kendini adadığı sende de değildir. Odak noktası ben ve senin birlikte meydana geldikleri alanda, yani o aradadır. Ben sende oluyorum. Seni konuşarak ben oluyorum. Bütün gerçek yaşam karşılaşmadır. İnsan ruhu, bireyci psikoloji okullarının iddia ettiği gibi kendi içinde değil, ilişkilerde gelişir. İsviçreli psikiyatrist ve eş terapisti Jürg Willi'ye göre, ruhsal gücün ortaya çıkmasını, belirli bir yapıya kavuşmasını, güçlenmesini, sınırlarını belirlemesini sağlayan şey, insanlar arasındaki gerilim alanlarıdır. İnsan, sahip olduğu ilişkisel çevresinden kopmuş olarak kendini keşfedemez. Ötekilerden bağımsız olarak kendini bulamaz. Kendini hissetmesini, kim olduğunu anlamasını sağlayan, yakın çevresini oluşturan insanlarla olan karşılaşmalardır. İlişkiler, ruhsal olarak hayatta kalabilmek için mutlak gereklidir. Besin gibi, su gibi, soluduğumuz hava gibi. İlişkilerin dışına çıkmış, dışında kalmış bir ruhun gelişebilme olasılığı yoktur. Bu tezlerin geçerliliği René Spitz, John Bowlby, Jean Piaget gibi araştırmacıların çalışmalarıyla da doğrulanmıştır. Adı geçen araştırmacılar yeni doğanın gelişiminin en yakınlarının desteğine ve bakımına bağlı olduğunu göstermişlerdir. Yeni doğanda doğduğu andan itibaren kendi gelişimi içinde aktiftir ve çevresinden gelişimini uygun araçlarla desteklemesi için durmaksızın talepte bulunur. İnsan, ileri yaşlarına kadar ruhsal gelişimi içinde çevresi tarafından teşvik edilmeyi ve kendisinin çevresine olan etkilerinin çevre tarafından yanıtlanmasını bekler ve buna ihtiyaç duyar. Huzur evleri ve bakım evlerinde yapılan birçok çalışmada insanların yalnızlaşmaları ve çevresel uyaranlardan mahrum kalmalarının buradaki kişilerin ruhsal gelişimlerine ket vurduğu gösterilmiştir. Yalnızca çocuk değil, erişkin de devamlı ruhsal olarak teşvik edilmeye, uyarılmaya ihtiyaç duyar. Küçük çocuktan farklı olarak erişkin, diğer ilişkilerinde yeterli kaynağa sahipse ve sağlıklı yaşam koşullarında yaşıyorsa, yıkıcı bir ilişkiyi kaldırabilir durumdadır. İlişkiler, ruhsal güçlerin kendini gerçekleştirebildiği ortamlardadır. Bir insanın kişisel olarak gelişebilmesi, uzlaşmacı ve gelişime açık ötekileri bulabilmesiyle mümkündür. Bütün insani ilişki ve karşılaşmalar uzlaşmanın mümkün olduğu bir zeminde gerçekleşir. Kim bir ilişkiye girmek ve bu ilişkiyi sürdürmek istiyorsa, ötekinin ilgilerini kendi ilgisi haline getirebilmelidir. Bir tarafın gelişimi, ötekinin gelişimiyle uzlaşabildiğinde ilişki de yoğunlaşır. İlişkilerin gelişimi artırıcı etkisini en net olarak aşk ilişkisinde görürüz. Aşk, uzun bir zamandır özlemini çektiğimiz şeyleri hayata geçirebileceğimizi hissettiğimiz an başlar. Farkında bile olmadan aklımızdan geçen şudur. İstediğim, arzu ettiğim gelişimi bana mümkün kılacak olan insan bu işte. Yalnızca beni sevdiği için değil, aynı zamanda ben de onun gelişimine katkıda bulunabileceğim için. Onunla birlikte yaşadığımda bugüne kadar saklı ve gizli kalmış birçok şeyin artık hayata geçebileceğini umut edebilirim. Aynı umut ve düşüncelere öteki de kapılmıştır. Onun kendine söylediği de şudur. Ben, yalnızca ben onun kendini geliştirmesine yardımcı olabilirim ve onu bugüne kadar hiç kimsenin anlayamadığı kadar anlarım. İnsan ruhu doğrudan gözlenebilen bir nesne değildir. Ruh ancak yaptığı etkilerle anlaşılabilir, özellikle de dil aracılığıyla. Dil aracılığıyla birey ruhsal süreçleri anlatabilir ve kavrayabilir. Ruh kendini ötekine dil aracılığıyla gösterir ve tanıtır. Dil, bireyin kendisine ait olan bir şey değildir. Ancak bireyle öteki arasındaki o karşılaşmada meydana gelir. Dil, ilişkidir. Ruha konuşma fırsatı vermeliyiz. Onun kendini ifade etmesine izin vermeliyiz. Yani ona içinde kendini gösterebileceği bir ilişki sunmalıyız. Aşk, sonuç olarak ruhun kendini en özgür hissettiği, kendini en rahat ifade ettiği, hatta gevezeleştiği ve dolayısıyla gelişme olanağı bulduğu yerdir. Ruha bu fırsatı vermeliyiz. Yalnızlığın imkansızlığı. Günümüz psikoterapisini yönlendiren en önemli teorilerden biri olan bağlanma teorisinin kurucusu İngiliz psikanalist John Bowlby, parantez içinde 1907-1990, süt çocuğuyla anne arasındaki ilişkiyi kendi içine kapalı ve karşılıklı birbirini etkileyen bir sistem olarak görür. Anne ve çocuk arasındaki bağlanmayı da ilişkiden ayrı tutar. Bowlby'ye göre karmaşık bir sistem olan ilişkinin yalnızca bir bölümüdür bağlanma. Bowlby, anne ile çocuk arasındaki bu erken dönem etkileşimin çocuğun gelişimi üzerinde temel bir etkisi olduğunu söyler ve bireylerin erişkin hayatlarındaki ilişkilerinde duygusal bağlanmaların oluşum ve değişimlerinin bu ilk önemli bağlanmayla açıklanabileceğini belirtir. Bowlby, bağlanma sisteminin genetik kökeni olduğunu, ilişki sürecinde anne ve çocuğun birbirlerini motive etmelerine dayandığını belirtir. Bu sistemin doğumdan hemen sonra en yakın bakım veren kişiyle, genelde anne, süt çocuğu arasında biyolojik olarak aktive olduğunu ve bu sisteminde hayatta kalmayı garanti etmek gibi bir işlevi olduğunu söyler. Süt çocuğu özellikle bir korku duyduğunda annenin yakınlığını arar. Bu korkular, bebek eğer annenin uzaklaştığını hissederse, bilinmedik durumların veya yabancı insanların varlığını bir tehdit olarak algılarsa, bedensel bir ağrı hissederse veya gördüğü kabuslar nedeniyle korku ve dehşet duygusu yaşarsa ortaya çıkar. Annesinin yakınlığından emniyet, korunma ve güvenlik umar. Bu yakınlık arama göz kontağıyla sağlanabildiği gibi, kimi zaman anneye koşup ona sarılma ihtiyacına kadar da varabilir. Bu anlamda bebek, her zaman aktif etkileşim içinde olan bir partnerdir. Yakınlık ve korunma gereksiniminin ne zaman ortaya çıktığını ve doyurulması gerektiği sinyalini durmaksızın verir. Çocukların anneleriyle nasıl bir bağlanma geliştirdikleri çok basit bir deney olan yabancı ortam testiyle anlaşılabilir. Bu deneyde anne ve çocuk, çocuğa yabancı bir ortamda deneyi yürüten kişiyle buluşur. Odada çocuğun ilgisini çeken oyuncaklar da bulunur. Önce annesinin yanından ayrılmayan çocuk, bir süre sonra oyuncaklarla ilgilenmeye başlar. Deneyi yürüten kişi bir süre sonra annenin odayı terk etmesini ister. Anne odayı terk ettikten ve bir süre sonra geri geldikten sonra çocuğun gösterdiği tepkiler bağlanma biçimi hakkında bize bir fikir verir. Bu deneysel testlerle yapılan bilimsel araştırmalar sonucunda çocukların esas olarak 3 çeşit bağlanma modeli geliştirdikleri gösterilmiştir. Güvenli bağlanma, güvensiz bağlanma, dezorganize bağlanma. Güvenli bağlanma geliştiren çocuklar yabancı bir ortamda anne odayı terk ettiğinde huzursuzlanır, hemen dönmezse ağlamaya başlayıp onu ararlar. Anne geri döndüğünde ona gider, kucağına çıkar ve kendisini teselli etmesine izin verirler. Daha sonra da sakinleşip oyunlarına geri dönerler. Anne de çocuğuna karşı şefkatlidir ve onu nasıl yatıştırıp sakinleştireceğini bilir. Bazı anneler benzer durumda kendileri güvensiz bir davranış modeli sergileyebilirler. Bazen çocuklarına karşı anlayışlı, bazen sert davranıp kendilerinden uzaklaştırırlar. Bazen çocuğu kucaklar, bazen de kendilerinden uzak tutarlar. Yani çocukların tanıdıkları ve her zaman benzer durumlarda karşılaştıkları bir davranış biçimi sergilemezler. Bunun sonucunda çocukta güvensiz, ikircikli bağlanma biçimi gelişir. Çocuk annesine ulaşıp ulaşamayacağını bilmediği için gergindir. Annesi geri döndüğünde annesinin kucağına tırmanır ama bir türlü sakinleşmez. Bu bağlanmayı geliştiren çocukların bir kısmı agresif ve talepkarken bazıları da kendilerini geri çeker ve pasif bir davranış modeli sergilerler. Eğer anne çocuğun yakınlık ve teselli edilme isteklerini geri çevirip reddediyorsa çocukta güvensiz, kaçınan bir bağlanma gelişir. Anne ortamdan uzaklaştığında hiç tepki göstermez ve oynamaya devam eder. Kendisini huzursuz eden, korkutucu duygularıyla kimseye gidemeyeceğini, kimsenin kendisine yardım edemeyeceğini öğrenir. Bu çocukların anneleri çok zorlayıcıdırlar. Çocuklarını oyun oynarken böler, onları kendi kendilerine oyalanırken rahatsız edip gereğinden fazla uyarırlar. Örneğin zorla gıdıklarlar, başlarını öte yana çevirseler ya da ağlasalar bile yüzlerini tutup kendilerine çevirir, zorla konuşturmaya çalışırlar. Böylece çocuk yakınlık ve mesafe ile ilgili ihtiyaçlarını kendisi düzenlemeyi öğrenemez. Bu tür çocuklar dışarıdan çok sakin görünürler ama stres hormonları ölçüldüğünde büyük bir içsel gerilim yaşadıkları görülür. Yuvaya başladıklarında sanki annelerinden ayrılmak onlar için hiç önemli değilmiş gibi yaparlar. Önce aktif ve neşelidirler. Daha sonra içlerine kapanırlar ve bitkin gözükürler. Bu bitkinlikleri yaşadıkları ama göstermedikleri stres nedeniyledir. Erişkin hayatlarında yalancı bir bağımlılık geliştirirler, dışa karşı güçlü ama içten içe çaresiz hissederler kendilerini. Güvenli bağlanma geliştiren çocuklarsa gelecek için daha iyi hazırlanmış gibidirler. 3 yaşlarına geldiklerinde oynadıkları oyunlara güvensiz bağlanma geliştiren çocuklardan daha iyi konsantre oldukları görülür. Çocuk yuvasında diğer çocuklarla daha az çatışma yaşarlar. 10 yaşlarına geldiklerinde üzüntülerini daha rahat ifade edebilir ve güvensiz bağlanma geliştiren çocuklara göre daha fazla arkadaş edinirler. Gençliklerinde ise daha esnek, sosyal olarak daha becerili ve diğer gençlere karşı daha az düşmanca davranışlar içinde olurlar. Yaşları ilerledikçe kurdukları yakın ilişkilerde kendilerini daha iyi hisseder ve duygularını özgürce ifade ederler. İnsanların yaklaşık %60'ı güvenli bağlanma geliştirirler. Güvensiz bağlanma geliştirmiş olan insanların yakınları, eşleri hakkında çok olumlu konuştukları gözlenir ama anlattıkları canlı, duygu dolu değildir ve bağlantısızdır. Anne babanın önceden kestirilemeyen ve bu belirsizlik nedeniyle kaygı uyandıran davranış biçimleri nedeniyle çocuk sağlam bir kendilik resmi oluşturamayabilir. Bu da çeşitli ruhsal bozukluklara zemin hazırlar. Çocuklar bu belirsizlikle başa çıkabilmek için kendilerini ve çevrelerini kontrol altında tutabilmelerine kolaylık sağlayacak uyum stratejileri geliştirirler. Güvensiz, çelişik bağlanma modeli olan bireylerse olası çatışmalardan kaçınabilmek için alttan alan, aşırı uyumlu bir kişilik yapısı geliştirebilirler. İnsanların ortalama %40'ı güvensiz bağlanma geliştirir. Ayrım sonu, sayfa 31.